Ayrım 40, sayfa 220. Kültür ve tahakküm. Gramsci ve hegemonya kavramı. Antonio Gramsci, parantez 1891-1937. 20. yüzyılın ilk yarısının en özgün Marksist teorisyeni sayılmaktadır. Gramsci'nin çalışmaları kültür problemlerine ve kültürel formasyonların politik tahakkümle ilişkisinde duyduğu ilgiyle ayırt edilmiştir. Onun düşüncesinin merkezinde yer alan tahakküm kavramı, yabancılaşma kadar popülerleşmiş bir terim olarak sosyal bilimlerle yaygın biçimde kullanılmıştır. Lukács gibi Gramsci de Marksizmi tarihsel değişimin şekillenmesinde bilincin ve insan öznenin rolünü vurgulayarak pozitivizme ve ekonomik determinizmin her biçimine karşıtlık içinde açıklıyordu. İtalyan Komünist Partisi'nin liderlerinden birisi olan Gramsci, kısa ömrünün son yıllarını Mussolini'nin hapishanelerinde geçirmiş, hapishane sansüründen kurtulmak için genellikle üstü kapalı bir dille yazılan Marksist teori ve Marksizm ile siyaset bilimi, sosyoloji, felsefe ve tarih arasındaki ilişki üzerine düşünce ve değerlendirmeler üretmişti. 1926'da tutuklanan Gramsci, 3000 sayfalık bir analizin yanı sıra yüzlerce mektup kaleme almıştı. Onun ürünleri savcının duruşma sırasında açığa vurduğu, "Bu beyin 20 yıl boyunca hareketsiz bırakılmalı" şeklindeki niyetini kesin bir şekilde çürütüyordu. İtalyan Komünist Partisi bu yazıların büyük bölümünü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda partinin katı Stalinist çizgisini tartışmaya açmaktan kaçınmak amacıyla genellikle kısaltılmış bir biçimde yayınlamıştı. Gramsci, Ortodoks Leninizm'den çok fazla sapmış değildi. Bir devrimci partinin zorunluluğunu kabul ediyor ve gençliğinde savunduğu toplumun topyekün yeniden örgütlenmesinin temelini oluşturacak işçi konseyleri görüşünü reddediyordu. 1919-1921 yıllarında Torino'da yaşanan büyük grev dalgası ile fabrika işgalleri sırasında yazdığı yazılar, Lenin'in devlet ve devrimde, devlet ile Sovyetler ilişkisi üzerine düşünceleriyle paralellik taşıyordu ve özellikle Sorel'in çalışmalarının etkisi altında kaleme alınmıştı. Gramsci bu doğrultuda işçi sınıfının kendi bağımsız kurumları aracılığıyla toplumsal ilişkileri sivil toplumun içinden dönüştürebileceğini, toplumsal değişimin merkezileşmiş otorite tarafından yukarıdan dayatılamayacağını söylüyordu. Fakat Lenin kendi komün devleti anlayışından vazgeçtiği için Gramsci de işçi sınıfının kendiliğindenliği konusundaki görüşlerini değiştirmişti. 1924'te Bolşevizmin proletarya hegemonyası anlayışını geliştiren ilk hareket olduğunu yazmıştı. Hapishane defterlerinde hegemonya kavramının Lenin'in praksis felsefesine en büyük teorik katkısını temsil ettiğini daha açık bir ifadeyle dile getiriyordu. Parantez, Gramsci, 1971, sayfa 365. Yine de Lenin'in güçlü, baskıcı bir devlet aygıtını varsayan, parantez, devlet ve devrimi istisna kabul edersek, Lenin'in Marksizminin temelinde yer almayı sürdüren, proletarya diktatörlüğü görüşü ile Gramsci'nin hegemonya teorisi arasında ciddi farklılıklar vardır. Gramsci'ye göre hegemonya, eğitim, kilise, politik partiler, sendikalar ve benzeri gibi rızanın kaynağını oluşturan, özel kurumlara özerklik alanı tanıyan, dayanıklı ve bağımsız bir sivil topluma dayanmaktadır. Gramsci'nin Marksizm anlayışı da Engels, Plekhanov ve Kautsky'dan ziyade Labriola, Sorel ve İtalyan Hegelci Benedetto Croce'deki antipozitivist öğelerden etkilenmiş olarak Leninizm'den aynı ölçüde keskin bir biçimde ayrılmaktadır. Marksizm, Gramsci'nin gözünde bir mutlak tarihsicilik biçimiydi. Bütün düşünce ve eylem biçimleri global bir tarihsel süreci ifade etmektedir. Bunun için felsefe ile bilim, tarihin gerçek gelişmesini ifade etmeleri anlamında doğrudur. Marksizm, kendi başına total ve bütünsel bir dünya anlayışı, total bir doğa bilimi felsefesi ve teorisi kurmak açısından gerekli olan bütün temel öğeleri, toplumda bütünsel bir pratik örgütlenmeye can katmak, yani total bir bütünsel uygarlık haline gelmek açısından gerekli olan her şeyi kapsayan bir dünya görüşü. Parantez 1. Weltanschauung şeklinde tanımlanmıştır. Parantez Gramsci 1971 sayfa 462. Demek ki gerçeklik daima tarihseldir. Aktif insan öznelerin elinden çıkmıştır. Bilim, felsefe, Marksizm, özneyle dışsal bir ilişki içerisinde var olan nesnel, entelektüel faaliyet biçimleri olmayıp praksisi meydana getiren eylemlerin toplamıyla yaratılmıştır. Tüm öğelerin bütünle ilişkisi içinde anlamı vardır ve bütünün kendisinin içkin eğilimlerini yansıttıklarına göre gerçektirler. Gramsci, Lukács'tan ayrıldığı bir yönüyle doğa kategorisinin kendisinin toplumsal ve tarihsel olduğu görüşünü savunup doğa ile toplum dualizmini reddetmiştir. Marksizm ya da Gramsci'nin hapishane defterlerinde nitelediği biçimiyle praksis felsefesi kendisini eğitmeye ve sömürüyle sınıf tahakkümünden kurtarmaya çalışan, tabi durumdaki işçi sınıfının kolektif iradesini ifade etmektedir. Burada tarihsel süreç basitçe ekonomik güçlerle değil, kolektif formlar halinde örgütlenmiş ve nesnel gerçekliğe şekil veren ekonominin itici gücü konumuna gelmeye başlamış olan insan iradesiyle nitelenmiştir. Parantez Gramsci 1977 sayfa 35. Gramsci'nin iradeyi iradeciliği vurgulaması 1917 devrimine karşılık olarak kaleme aldığı ve kahince bir öngörüyle Das Kapital'e karşı devrim başlığını koyduğu ilk önemli makalelerinden birinde açık biçimde örneklenmiştir. Başarılı Ekim devriminden kısa bir süre sonra yazılmış olan Gramsci'nin makalesinde Bolşeviklerin iktidara gelişinin Marksizmi nesnel demir yasalardan ziyade kolektif irade kavramı etrafında kurulmuş, kaderci olmayan, eylemci bir teori olarak doğruladığı savunulmaktaydı. Gramsci ilk dönemki yazılarının hepsinde sosyalizmin kaçınılmazlığının kaderci bir yaklaşımla benimsenmesinin proletaryayı pasifliğe ve savunmacı politik eyleme mahkum ettiğini belirterek sürekli olarak işçi sınıfının eyleme geçmesini vurguluyordu. Gramsci'ye göre devrim dışsal ekonomik güçlerin otomatik bir sonucu değil, diğer sınıfların hepsi üzerinde kültürel bir tahakküm sağlayan bir sınıfın ürünüydü. Yükselen sınıf, gerek ekonomik, politik ve askeri güçle, gerekse entelektüel ve ahlaki önderlikle diğer toplumsal katmanlar üzerinde kendi otoritesini kurmaya çalışacaktır. Yükselen sınıf, müttefiki olan ve tabii durumdaki katmanları kendi fikirlerine boyun eğdirmeyi hedeflediği için bütün devrimlerden önce yoğun bir kültürel hakimiyet kurma faaliyeti görülmüştür. Dolayısıyla egemen sınıf, sivil toplumu kendi ahlakı, ödenekleri, dinsel ve politik pratikleri doğrultusunda yönlendiren sınıf şeklinde tanımlanır. Egemen bir sınıfın kurulması bir dünya görüşünün (parantez) Weltanschauung yaratılmasıyla eş değerdedir. İşçi sınıfı egemen bir sınıf haline gelmeyi istiyorsa diğer katmanların desteğini aldığı bir kültürü yerleştirmek zorundadır. Görüldüğü gibi işçi sınıfının dünya görüşü, Marksizm bu haliyle bir sınıf ideolojisi değil, tarihin içkin yapısal eğilimlerinin ifadesidir. Kültürel hegemonya devrim eyleminden önce gelir ve kolektif eylemle yaratılmalıdır. Gramsci bu yolla hegemonya, parantez, toplumsal sınıflar arasındaki denge ve rızayla ilintilidir. İle tahakkümü, parantez, baskı ve devletle ilintilidir. Birbirinden ayırmaktadır. Hegemonya, bireye ve devlete aracılık eden özel kurumlar ile sivil toplumun içinde yaratılmıştır. Doğrudan tahakkümün kaynağı devlet aygıtıdır. Kamusal kurumlar aracılığıyla uygulanan baskıdır. Parantez, Gramsci, 1971, sayfa 77-84. Gramsci, hegemonya terimini ilk kez Güney sorununun bazı yönleri, parantez, 1926, adlı çalışmasında kullanmıştı. Orada proletaryanın, çalışan nüfusun çoğunluğunun kapitalizme ve burjuva devletine karşı ayağa kalkmasını sağlayacak bir ittifaklar sistemi yaratmayı başarması ölçüsünde öncü, parantez, dirigente ve egemen sınıf haline gelebileceğini söylüyordu. Parantez, Gramsci, 1978, sayfa 443. Hegemonya aslında bir sınıfı kendi toplu çıkarlarını savunmaktan, diğer bütün toplumsal grupları birleştirme ve yönlendirme konumuna geçiren politik, entelektüel ve ahlaki önderliğin bir sentezidir. Gramsci'nin çalışmalarından alınan iki örnek, onun genel argümanını örneklemeye yetecektir. Gramsci, yalnızca burjuvazi ile proletaryanın hegemonya kurmaya çalışacağı görüşündedir. Feodal toplumda kapitalizme karşıt olarak kapalı bir kas egemen olmuştur. Egemen sınıflar diğer sınıflardan kendilerine organik bir geçişe olanak tanımayıp teknik ve ideolojik bakımdan aynı kalmaktadırlar. Oysa özgür bir toplumsal grubu oluşturan Jacobenler eski rejime karşı olup ulusal halka dayalı bir kolektif iradeyi örgütleyen, bütün halk güçlerini temsil eden, hegemonik bir sınıf halinde gelişmişlerdi. Bunun için Jacobenler, gelişmekte olan burjuva üretim araçlarıyla ilgili belirli ekonomik işlevlere sahip olmasına rağmen, salt ekonomik bir gelişme evresinden kendi politik partileri ve dünya görüşleriyle, parantez, Weltanschauung, etik politik bir evreye geçmişlerdi. Gramsci elbette ileri kapitalist ülkelerdeki devrim olasılığı üzerinde duruyordu. Onun hegemonya analizi, işçi sınıfının burjuva ideolojisinin karşı konulmaz yapısının pasif kurbanları olmadığını, burjuva toplumunun sürekliliği içinde aktif bir rıza gösterdiğini düşündürmektedir. Sivil toplum, burjuvazinin rıza aracılığıyla egemenlik kurmasını sağladığından, Batı Avrupa'da göreli olarak güçlüdür. Gramsci'nin vurguladığı nokta, hegemonyanın tamamen konsensüse dayanmadığı, rıza ile baskının bir sentezinden, gücün ağır basmadığı bir dengeden oluştuğudur. Dolayısıyla sivil toplum ile politik toplum arasındaki ayrım mutlak değildir. Çünkü kapitalist toplumsal formasyon tamamen ayrı ve bağımsız kurumlar şeklinde bölünemez. Gramsci bu doğrultuda eğitimin bir kurum olarak sivil topluma ait olmakla birlikte hem ekonomik hem ideolojik açıdan devlete bağımlı kaldığına işaret eder ve Hegelci bir yaklaşımla devletin etik rolünü savunur. Yine de devlet, egemen sınıfın ekonomik ve politik çıkarlarını savunmasına rağmen, sivil toplumun güçlenmesine katkıda bulunan kurumların inşa edilmesinde araç işlevi görmektedir. Gramsci'nin Göreli özerklik problemini ifade etme biçimi budur. Devlet, basitçe bir sınıfın başka bir sınıfı ezmek üzere kullandığı organ değil, aynı zamanda burjuva bir Weltanschauung aracılığıyla, parantez, bir sınıf ideolojisiyle değil. Modern bir karmaşık toplumun kurulup meşruiyetini kazanmasını sağlayan araçtır. Gramsci'nin Marksizminin özü, her türlü indirgemeciliğe karşı olmaktı. Kültür salt sınıf kültürü, devlet salt sınıf devleti, rıza da yanlış bilinç değildi. Hegemonya, yönetilenler ile yönetenler arasında demokratik bir ilişkiyi, tabii grupların kendi çıkarlarını ifade edip onları savunmalarını, kendi özgün kültürlerini inşa etmelerini sağlayan kurumların varlığını içeriyordu. Aynı şekilde devrim de devlet aygıtının ele geçirilmesi ve ekonomik güçlerin yeni bir sınıfa aktarılmasından ibaret değildi. Proleter devrimi, kitlesel katılıma dayalı bir süreç kültürüyle aktif bir özne ve hegemonik bir güç haline gelecek, böylece sivil toplumu ve onun demokratik yapılarını genişletecek olan bir sınıfın kolektif iradesini kullanmasıydı. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler Plekhanov, P, L, E, H, A, N, O, V. Benedetto Croce, B, E, N, E, D, E, T, T, O, C, R, O, C, E. Weltanschauung, W, E, L, T, A, N, S, C, H, A, U, U, N, G.